Ayrım 12.
Tanrım taksiratımı affetsin. İsa'nın ıstırap haftasından söz ederken aklım fikrim Girit'te. Başını yukarı kaldırdı gök kubbeye doğru. İsa'nın gök yayına bürünmüş alev saça saça dünyayı izlediği yere doğru baktı. Daha ne güne dek Tanrım diye gürledi metropolit. Kuşaklar boyu binlerce, on binlerce Giritli böyle benim gibi kollarını göklere açıp seslenecek. Daha ne güne dek Tanrım, ne güne dek. Taştan tahtadan değiliz ey ulu Tanrım, canlıyız. Can verdin bizlere, insanoğluyuz. Ne güne dek Girit'in kanı böyle akıp gidecek? Tüm deniz, tüm derya Girit kıyılarından Çanakkale'ye, İstanbul'a dek kızıla boyandı. İhtiyar ruhaninin başını kaldırarak karşılık beklercesine kubbeye bakıp bir an için sustuğu sırada kilise temellerinden sarsıldı. Avizeler gidip geldi, kampanalar çalındı insan eliği değmeden. Deprem, deprem diye bağırışmalar duyuldu. Kadınların balkonundan aşağı yuvarlananlar oldu. Cemaat birbirini çiğneyerek kapıya doğru koşuştu. Metropolit korkudan olduğu yerde duruyordu. Put kesilmişti. Öylece tavandaki İsa'ya bakıyordu. Gözleri fal taşı gibiydi. Kampanacı Murçuflos koşup imdadına yetişti. Metropoliti belinden kucaklayıp tahtından indirdi. Arka kapıdan kilisenin avlusuna çıkardı. Muhterem peder diyordu omuzlarını okşayarak. Muhterem peder korkmayın. Bir şey değil, deprem şimdi geçer. Günahlarımı affet Tanrım diye mırıldandı metropolit. Gözleri dolu doluydu. Affet beni, kabahat benim. Istıraplarından söz edeceğime Girit üstüne söz ettim. Kaptan Poliksingis kader bu ya tam o sırada Türk mahallesinden geçiyordu. Hristiyanların ayin için kiliseye toplandığı saatte o gezintiye çıkmıştı. Yeni tıraş olmuş, saçlarına bol bol lavanta sürmüş, fesini yan yatırıp tepesini çökertmişti. Yürüyor, yere bastıkça ayağındaki çizmeler gıcırdıyor, tüm benliğini ta derinden mutlu hissediyordu. Bir beygir gibi güçlüydü. İlkbahar günü çayırlarda dolaşan bir boğa gibi yağlıydı, pırıl pırıldı. Kalbi, midesi, böbrekleri, tüm iç organları tıkır tıkır işliyor, her biri ayrı ayrı görevini kusursuz yerine getiriyordu. Yanındakini, komşusunu rahatsız etmeden ve topu birden uysal, dengeli, düzenli, neşeli Kaptan Poliksingis'in kendisinin yapısını kuruyordu. Bre reva mıdır, hakçasına iş midir diye mırıldandı. Niye insanoğlunun gençlik çağı 1000 yıl sürmesin? Yoksa Tanrı tahtına oturmamızdan mı korkuyor da yavaş yavaş kalleşçe silahlarımızı elimizden alıyor? Dişlerimizi döküyor, dizlerimizin kilitlerini gevşetiyor, böbreklerimizi ezip pestile çeviriyor. Gözlerimizin ferini yok ediyor da burun deliklerimizden, dudaklarımızdan durmadan sümük ve salyalar akıyor. Ölüm bana vız gelir, korkmam ondan. Canım, ciğerim, bir kurşunla yere serileyim bir güzel. Ama şu yavaş yavaş, sinsi sinsi çözülme, gevşeme yok mu? İşte buna imzamı koyamam. Son sözü dudaklarından çıkmamıştı ki, koskoca Türk mahallesi temelinden sarsıldı. Kapılar yamuklaştı. Hanım çığlıkları, takunya sesleri duyuldu avlularda. Tam o sırada köşeyi dönmekte olan dev Arap karısı Ruşen çığlığı bastı. Aman yarabbi! Başındaki tepsi yere düştü. Susamlı çörekler toza toprağı at pisliğine bulandı. Kaptan Poliksingis bacaklarını açtı düşmemek için. Avuçlarını duvara dayadı. Kader bu ya tam Nuri Beylerin kapısının önündeydi. Deprem diye homurdandı. Yüzünde hafif ter damlacıkları belirdi. Her şeyle başa çıkabilirdi. Hastalık, savaş, kadın. Ama depremle nasıl başa çıkılırdı? Nasıl tutulur, nasıl boğuşulurdu onunla? Görünür, elle tutulur cinsten değildi. Beti benzi attı, dönüp bakındı. Nuri Bey'in kapısının önündeydi. İçeriden ince sesler geliyordu. Kulaklarını dikti, bekledi. Yer yarılıp insanları mı yutacaktı, yoksa bir ürperti mi gelip geçmişti gövdesinden? Tüm büyük kalede sanki taşlaşmış, şaşkın bekliyordu. Havlamaya başlayan köpeklerin kuyrukları bacaklar arasındaydı. Tüyleri diken dikendi, kirpileşmişti. Boyunlarını uzatmış onlar da bekliyorlardı. Hava sararmış, ışınlar donuklaşmıştı. Şimdi yerin altından acayip ıslığa benzer bir uğultu geliyordu. Birdenbire evler yerinden sarsıldı, minareler sallandı, serve ağaçları gibi. Polixingis'in dayandığı duvar çatladı. Nuri Bey'in evinden kırılan camların, lambaların, tabakların şangırtısı duyuldu. Birden kemerli yeşil kapı açıldı. Emine Hanım başı açık, saçları dağınık, yalın ayak dışarı fırladı. Kaldırımın üstüne boylu boyunca uzanıp kaldı. Peşinden hanımının kırmızı terlikleri elinde dadısı koşuyordu. Hristiyan Arap karısı. Hanımının önüne diz çöktü, sesleniyordu. Ama Emine Hanım başı taşlarda, yüzü mum gibi beyaz, kımıldamadan yatıyordu. Kaptan Polixingis'in gözlerinde şimşekler çaktı. Emine Hanım diye seslendi. Duvardan kopup yaklaştı. Soluk yüzüne birden kan geldi. Bu azgın Çerkez kızını yıllardır görmek istemişti. İşte şimdi Allah depremden razı olsundu, önündeydi. Yüzü açık, saçları dağınık, yalın ayak tam da istediği gibi. Eğilmiş, yiyecekmiş gibi bakıyordu genç kadına. Ama Arap karısı deli gibi yerinden fırlamış, onu öteye doğru itmişti. Nuri Bey'in haremi o diye bağırmıştı. Yaklaşma. Gözdağı vermek istemişti. Hanımının boynundaki mendilin düğümünü çözmeye çalışıyordu. Yüzünü örtecekti. Ona lavanta koklatmazsam ölüp gidecek akıllım dedi Kaptan Polixingis. Meydan yeleğinin cebinden küçük bir gül yağı şişesi çıkardı. Hep üzerinde taşırdı bu şişeyi. Gelip geçtiği yerler mis koksun diye. Şişeyi açtı, kadının yanı başına diz çöktü. Şişenin ağzını Çerkez kızının burun deliklerine yaklaştırdı. Şimdi yerin sarsıntıları durmuş, bağırışmalar, feryatlar, sesler kesilmiş, büyük kalenin yüreği yerine gelmişti. Köpekler yeniden yüreklenip yekinmiş, havlamaya, depremi korkutmaya başlamışlardı. Çerkez kızı derin bir nefes alıp gözlerini açtı. Üzerine eğilmiş yabancı erkeği görünce bir çığlık atıp iki eliyle açık ağzını kapadı hemen. Git dedi Arap karısı erkeğe. Canını seviyorsan çekil git buradan. Neredeyse Nuri Bey gelecek. Ama Kaptan Polixingis bu bir çift Çerkez gözünü seyrediyordu. Yaşamla ölümü ayırt edecek vakti mi vardı? Başlangıçta bu gözler sertti, öfkeliydi. Kapkara, parlak. Ama yavaş yavaş Çerkez kızı üzerinde erkeğin ateşli soluğunu, abazan kokusunu duydukça yumuşadı, gözleri tatlılaştı, kirpikleri ağırlaştı. Çerkez kızı dadısına dönüp kim bu gavur dedi. Bana Kaptan Polixingis derler hanımım diye karşılık verdi. Kulun kölen olurum, şişe sende kalsın, armağan. Ama Çerkez kızı şişeyi suratına fırlattı, doğruldu. Gözlerinde yeniden öfke bulutları belirmişti. Gidiyorum dedi Kaptan Polixingis, içini çekti. Parlama öyle. Çerkez kızı kıkırdadı alaycı. Korktun mu dedi. Ben mi, kimden? Nuri Bey'den. Ben bundan böyle bir senden korkarım bu dünyada hanımım. Şimdi bana öl de hemen öleyim. Erkekliğime and olsun ki ölürüm. Varsın parmağının ucuna bile dokunmamış olayım. Ama gene de ağzından çıkan bu sözlerden kendisi de korktu, geri aldı söylediklerini. Allah varsa eğer günün birinde dokunacağım sana Emine Hanım dedi inatçı. Günün birinde dokunacağım sana dünya yıkılsa da. Çerkez kızı gözlerini ağır ağır yana çevirip adama baktı somurtkan. Sanki karşısındakini tartıyordu. Satın almak istiyordu da tartıyordu sanki. Kaptan Polixingis kıpırdamadan duruyordu. Sağ eli ipekli kuşağında bekliyordu. Benim tanrım dedi Çerkez güzeli sakin, hiç acele etmeden. Yüzünü ince boyun mendiliyle örterek. Benim tanrım Rumlardan nefret eder. ''Benim de tanrım'' diye karşılık verdi adam. ''Çerkez güzellerini sever ve her şeye kadirdir.'' Konuşmalar geliyordu. Dönüp baktı. İki Türk görünmüştü dönemeçte. Kapılar açılıyordu. Arap kadın hanımını belinden kavradı. Hızla içeri eve girdiler. Yeşil kapı artlarından gümbürdedi. Kaptan Polixingis gitmek için davrandı ama dizleri çözülmüştü. Mahvoldum, mahvoldum diye mırıldandı. Ömrümde kadın öpmedim, okşamadım, sevmedim, kadınla yatmadım, dokunmadım kadın tenine. Bana bir ateş verin ki serinleyeyim azıcık. Çevresine bakındı, şaşırmıştı. Sokaklar, insan suratları değişmişti, bambaşkaydı. Büyük kale ayakları altında dalgalanıyordu. Evler, minareler, kale bedenleri, deniz resimleri çizilmiş renkli bir bez gibi dalgalanıyordu. Bu renkli bezin üzerinden sallanarak yürüdü, ilerledi. Evini zor buldu. İçeri girdiğinde şişman, battal yapılı kız kardeşi kucağına atıldı. depremin etkisi altında bağırıyordu. Bağırıyor, tüm etleri sallanıp çalkalanıyor, erkek kardeşinin ağzından güzel bir söz çıkmasını bekliyordu. Polixingis kız kardeşini itti. Fesini çıkarıp kanepeye fırlattı. Koca eve sığmıyordu. Rahat bırak beni diye gürledi. Avluya çıktı. Bir kadife çiçeği koparıp avcunda ezdi. Bu sözü duyan Hırsanti yürekler acısı feryat ediyordu. Başını duvara vuruyordu. Bana mı söyledin bu sözü Yorga Kim? Bana mı diye inliyordu. Toprak oldum, beni çiğnedin. Senin uğruna evlenmedim. Dünya yüzü görmedim. Çoluk çocuk sahibi olamadım. Dudaklarım tat yüzü görmedi bir gün. Niyeydi hep bunlar? Senin için. Seni yalnız komayayım diye. Ne ettim sana ben? Ne yaptım? Niye söylüyorsun bu ağır sözleri? Acımıyor musun bana? Senden başka kimim var benim şu ölümlü dünyada Yorga Kim? Oysa şimdi... Yeniden başını duvarlara vuruyordu. Saçları kana bulanmıştı. Bir yandan ihtiyar gözlerle kanlı saçlarına, bir yandan da kardeşine bakıyordu. Avludan gelecek miydi? Gelip de onu kucaklayacak mıydı? Sevip de okşayacak mıydı? Senden başka kimim var benim şu ölümlü dünyada deyip özür dileyecek miydi? Ama Polixingis avluda öylece duruyor, dışarıyı seyrediyordu. Hrisanti baktı olmuyor, kararını verdi. İncecik bir çığlık atıp kapının eşiğine yığıldı baygın. Kaptan Polixingis geri döndü sıkıntılı. Eğilip kız kardeşini yerden kaldırdı, kanepeye yatırdı. Kıpırdamıyordu, kas katı olmuştu. Kaptan Polixingis mutfağa gitti, sirke şişesini getirdi. Şakaklarına, burun deliklerine sirke döktü. Adam akıllı ıslattı her yanını. Hrisanti dayanamadı artık. Sirke boyuna, göğsünün içine sızıyordu. Gözlerini açtı, kardeşini tepesinde gördü. Üzüntülü, endişeli gibi geldi kendisine. Kalın bakire bileklerini uzatıp kucakladı kardeşini. Yorga Kim, Yorga Kim diye mırıldandı. Göğsüne sürtündü. Hem gülüyor hem ağlıyordu. Bir türlü bırakmak istemiyordu. Seviyorsun beni Yorga Kim değil mi? Güzel, güzel bir söz söyle bana. Kaptan Polixingis dudaklarını kıpırdattı keyifsiz. Bir kahve pişireyim mi sana dedi, kendine gelirsin. Hrisanti elinin sert bir hareketiyle göğsünü açtı, çatlayacaktı. Söylediğime karşılık vermiyorsun diye bağırdı. Ah zavallı ben, mahvoldum, perişan oldum. Yeniden bayılacak gibi oldu ama kaptan hemen davrandı. Elbet severim seni Hrisanticiğim dedi, kalk şimdi bakalım, kalk hadi. Kız kardeşinin yüzü birden aydınlandı. Göğsünü ilikledi, ayağa fırladı. Odanın içinde gidip geldi. Keklik gibi sekti 20 yaşındaki kızlar misali. Saçlarını taradı, üstünü başına düzeltti. Kokular süründü. Kardeşine kaçamak bakışlar fırlatıyor, seyrine doyamıyordu. Hey gidi hey, şunun kardeşi olmasaydım da diye düşündü derinden. Ne çocuklar yapardım onunla. Kıpkırmızı oldu, utandı. Kör olası şeytan diye mırıldandı. İçeri girdi. Bronz tütsüleye bir iki köz koydu. İstavroz çıkararak evin içine günlük yakarak tütsüledi, şeytanları kovmak için. O saatte bodrumda cümbüş alevlenmişti. Renyo öğle üzeri ufak bodrum penceresinden içeri kaçamak bir göz atmıştı. Babasının soytarılarının hangi sulara yelken açtıklarını görmek istiyordu. Fragatos çizmeleri çıkarıp atmıştı. Tabanları alev alevdi. Tek başına oynuyordu, kendinden geçmiş, fitil gibi. Büyük sıçramalarda başı tavanı buluyordu. Kanlar kulak uçlarına, boynuna doğru sızıyordu. Ama o durmadan sıçrayıp oynuyordu, mutlu. Efendina çoktan çekingenliği, utanmayı bir yana bırakmış, sarığını çıkarmıştı. Kel kafası pırıl pırıldı. Ortadaki fıçıya dayanmıştı. Kayambiz Efendina'nın üzerine eğilmiş, alnının çevresine enginar kabukları yapıştırıyordu. Toprak çömlekte bir iki yumurta, Ventuzos efelik taslamak amacıyla yumurtaları kabuklarıyla yemeye çalışıyordu. Yutkunuyordu, kabukları yutmak için kendini zorluyor, gözleri yumurta gibi fırlıyordu dışarı. Zavallı Bertoldo köşede küplerin arkasında duruyordu. İncecik bacaklarını açmış, kirlenmemesi için pelerinini toplamış, dikkatle parmağını ağzına sokuyor, kusmaya çalışıyordu. Arada bir de arkadaşlarına dönüp eğiliyordu saygılı. ''Affedersiniz ünlü kaptanlarım'' diyordu müzikli sesiyle, ''kusura bakmayın.'' Renyo tüm bu adamların babasının keyfi uğruna böyle rezil, pespaye duruma düşmelerinden hoşlanıyordu. Bakışlarıyla bodrumun dip tarafında Kaptan Mihal'i aradı. Kaptan başı dik, sessiz duruyordu. Duvara sırtını dayamıştı, gözleri havada. Şarap ona hiç dokunmamıştı, dokunmazdı da. Ne sarhoş olur, ne konuşur, ne de neşelenirdi. Yalnız üst dudağı ara sıra oynar, yukarı doğru kalkar, karga karası bıyıklarının arasından dişleri pırıldardı. Renyo kız gülümsedi. Babası çok hoşuna gidiyordu. Sertliği, sessizliği, onurluluğuyla övünürdü. Erkek olsaydım diye geçirdi aklından, onun gibi olurdum. Evlenirsem onun gibi bir kocaya varacağım. Güneş alçalmaya başlamıştı. Girit yeniden ayakları üzerine dikilmişti. Büyük kale uçurumun üstünde oturduğunu unutmuş, güneşin tatlı ışınları altında kızarmaya başlamıştı mutlu. Üç kemerler insanla dolmuştu. Kadınlar, erkekler, yağmur sonu yuvalarından dışarı üşüşen karıncalar gibi sokaklara dökülmüştü. Görünmek, başkalarını görmek için. Büyük tehlike atlatmışlardı. Bir ara mezar ayaklarının altında açılmış ama sonra hemen kapanmıştı, şükürler olsundu Tanrı'ya. Yaşıyorlardı, göklere bakabiliyorlardı. Çoluk çocuk gezintiye çıkmışlardı işte. Şapkalarını çıkarıyor, yürekten el sıkışıyor, selamlaşıyorlardı. Birdenbire sevgi birleştirivermişti onları. Birbirlerine bakıyorlardı candan gönülden. Bir aşağı bir yukarı uzunca süre gidip geldiler. Dönüp denize baktılar. Sanki hiç deniz görmemişlerdi. Meydanın orta yerindeki paşa konağında bir hanım eli çiçek açmıştı. Durup durup bu tatlı kokuyu kokluyorlardı. Başları dönüyordu. Bu güzel koku ne kokusu? Hanım eli, hey Allah'ım. Yavaş yavaş git gel yoruldular. Leonida Babalaros'un büyük kahvesine gidip oturdular. Ellerini çırptılar, garsonlar geldi, belleri kuşaklı, yalın ayak. Vişneler, gazozlar ısmarlandı, perhis çörekleri yendi. Leblebi, Yasemin demetleri satan Türk çocukları geçti. Ruşen bacı da geçti oradan, kapkara bir kısrak gibi pırıl pırıl. Boynunda mavi nazarlık boncukları, pörsük koca memeleriyle. Deprem anında yere düşüp at pislikleri arasına saçılan çöreklerini toplamış, temizlemişti. Şimdi tepsi yine başındaydı, dengeli yürüyordu. Batmakta olan güneşin ışınlarıyla bembeyaz dişleri parlıyordu. Çapkın boncuk gözleri de pırıl pırıldı. Bu ne mutluluk diye geçirdiler akıllarından kaleliler. Bu ne cennet. İşte Ruşen bacı da geçiyor susamlı çörekleriyle. Millet yan sokaklardan akın ediyordu durmadan. Üç kemerler yeni giysilerle doluyordu. Güneş Trumbula Dağı'nın arkasına kaymıştı. Geride serin, menekşeli bir aydınlık bırakmıştı. İnsanların yüzleri tatlılaşmıştı. Hangi kaleliği arardın da bulamazdın şu yortu giysilerine bürünmüş üç kemerlerde? Hangi kaleliği bir ünlü güzel Leonide Babalaros'un kahvesinde oturmaz da leblebi çiğnemez güzel dişleriyle, yelpazesini sallamaz nazlı nazlı, dedikodu yapmaz? İşte öğretmen Titiros, nişanlısı Vangelio ile. Aralarına da Hrisantia almışlar. Saçları taranmış, pudralanmış, genç kız davranışlı. Evini tütsülemiş, ağlamış, bağırmış, bayılmış. Şimdi de ferahlamış. Kuzini ve yeni kuzeniyle piyasaya çıkmıştı üç kemerlerde. Yan gözle Vangelio'ya bakıyor, gülümsüyordu hoşnut. Ben daha iyiyim diye düşünüyordu, daha güzel. Erkek eline gelecek yanlarım var benim. Şu zavallı bir deri bir kemik. Titiros'un elleri aç kalacak, nasip almayacak kadın etinden. Ama evlenmek benim neyime, kardeşim var benim, kimseye ihtiyacım yok benim. İlkokul öğretmeni Peteros da geçti oradan tek başına, ağır ağır, çiçek bozuğu yüzüyle. Yeni eğitim yöntemini o getirmişti büyük kaleye. Elinde küçük bir değnek, kanatıncaya kadar vururdu çocukların kulaklarına. Bir de kızı vardı gelinlik çağda, Annika. Ama evin eşiğinden dışarı bırakmazdı kızcağızı, damat sözü ettirmezdi. Bu maskaralıklardan hoşlanmazdı. İstemem evimde böyle pislikler derdi. Kümesinde horoz bile beslemezdi. Evin dişi kedisinin dama çıkıp istekle miyavladığını, çevresine erkek kedilerin toplandığını görünce ifrit olurdu. Eline taş alıp o da fırlardı dama, kedileri taşlardı. Kahrolasıca doğa diye homurdanırdı. Topluma tüm ahlaksızlıkları o getirir zaten. O da şimdi üç kemerlerden geçiyordu. Ama duraklamadı. Çevresine bakındı boğa gibi. Öğrencilerinden herhangi biri var mıydı ortalarda? Varsa yarın okulda kulaklarının çekeceği vardı. Öğretmen Titiros durdu, şapkasını çıkarıp selam verdi ürkek. Doktor da göründü az sonra karısı Marcel'le. Başında silindir şapka vardı. Paris'ten getirmişti. Bastonu, siyah eldivenleriyle safi poz. Karısı zavallı, aşırı makyajlı, rüküş, pudralara belenmişti kusurlarını örtmek için. Dudakları boyalıydı. Kaleli kadınlar yüzlerini ekşitip başlarını çevirdiler. Şu primadonnaya bakındı. Ne maskara şey. Oh olsundu doktor bozuntusuna. Yerli papuç giyseydi ya. Bir çift leylek kalmıştı büyük kalede. Bizans kilisesinden bozma, şipşirin bir caminin kubbesinde yuvalarını yapmışlardı üç kemerlerde. Doktorla karısı oradan geçerken leylekler uğursuz tepenin eteklerinde akan Kartero deresinin oradan geliyorlardı. Sabahtan gitmişlerdi oraya avlanmak için. Kutsal kuşlar sonbaharda kubbedeki yuvalarını bırakıp güneye göç ederlerdi. Mekke'ye giderlerdi, hacca. İlkbaharda da hacı olarak geri dönerlerdi. Şimdi şu an yan yana, rahat huzur içinde kanat çırparak, karınları tok, sessiz, ayakları bembeyaz karınlarına yapışık, üç kemerlerin üstünden geçiyorlardı. Ayaklarının altında uğuldayan şu sersem insan kalabalığına başlarını eğip bakmadılar bile. Deniz koyulaşmıştı, gözden kaybolmuştu. Uzaklardaki Dia adası görünmez olmuştu. Hafif bir rüzgar çıktı. Kadınların saçları dalgalandı. Yelpazeler kapandı. Maltalı balıkçılardan bir grup geçti ağız mızıkası çalarak. Kulaklarında koca küpeler vardı. Göğüsleri açıktı. Geniş, kıllı, güneşten ve denizin tuzundan yanıktı göğüsleri. Kapkara. Bağıra bağıra şarkı söylüyorlar, kaleli kadınlara dönüp bakmıyorlardı. Limana doğru gittiler. Orada kendilerini Maltalı kadınlar bekliyordu. Ağların, paraketlerin arasında sere serpe uzanmış. Ortalık kararmış, delikanlılar yüreklenmişti. Volta vuruyor, alıcı, yiyici gözlerle kızlara yaklaşıyorlardı. Bakışları pırıl pırıldı, sıcacık, aşk dolu. Bir yanda tepeler, bir yanda Girit denizi. Tepelerinde de gökyüzü. Yumuşacık, kuş tüyü, tüm bekar başların üzerinde de akşam yıldızı horona başlamıştı çalımlı. Kaleli kadınlarla erkekler üç kemerlerde toplanırken Trasaki ile üç arkadaşı Pervola'ya doğru yola çıkıyorlardı. Pervola, büyük kalenin öte ucunda koskocaman, bakımsız bir bahçeydi. Frank inciri ısırgan otu bürümüştü dört bir yanını. Trasaki beline bir ip dolamıştı. Mastrapas'ın oğlu Manol'un elinde bir kazık. Kareorgi'nin Andrikos'unun elinde bir değnek. Fragatos'un oğlu Nikola'da da bir düdük. ''Kızın babası çıkıverirse düdük çalarım tüyersiniz.'' dedi Nikola. ''Pervola kapıda mı olur dersiniz?'' diye sordu Andriko. Sinyor Parasevka'nın kızının adı Pervola değildi ama veletler ona bu adı takmışlardı. Tomurcuk gibiydi, toplucaydı da ondan. ''Her pazar kapının eşiğinde durur, başında kurdelesi.'' diye onayladı Trasaki. ''Nikola, düdüğünü bana ver, tüymek gerektiğinde düdüğü ben çalarım.'' Nikola'nın üstüne varıp düdüğü aldı elinden. ''Sen ipi al.'' dedi. ''Kaptan ben değil miyim? Düdük bende olmalı.''